Bu haftanın vaazı İmanda Büyümek. 2. Petrus bölüm 1, ayet 3'ten 10'a kadar.
Sizin hoş geldiniz. Bugün temamız olacak imanda büyümek ve bu konuda istiyorum okuyayım 2. Petrus mektubundan 1. bölümden. Çok seviyorum küçük kızamlara ders vermek için böyle bir kitap yaptılar. Ona diyorlar sözsüz kitap. Hiçbir söz yok yani hiçbir bukla yok. İlginç bir şey. Sadece renkler var. Tamam mı? Ve her bir renk ruhsal bir ders vermek için yapılmıştı. En başta sarı, altın, o da gösteriyor cenneti. Ondan sonra kara geliyor, siyah, o da gösteriyor günahı. Ondan sonra kırmızı geliyor, o gene gösteriyor kan ve kurtuluşu. İsa Mesih'in kurtuluşunu gösteriyor. Ondan sonra geliyor beyaz, bu demek yani temizlemek, yeni hayat. Tamam mı? Böylelikle anlatılıyor İsa Mesih ne yapmıştır ve bizim reaksiyonumuz ne lazım olsun, biz imanlı olarak nasıl karşılık vereceğiz buna. Hiçbir söz yazılmadan sadece renklerle anlatılıyor. Ama bu beş renkin sonuncusu çok ilginç. O gene yeşildir. Ve diyecek ki ya bu ne gösteriyor? Yeşillik mi? Yeşil gösteriyor büyümek. Ve böylelikle ufak kızanlara bile daha imana gelmezden önce anlatıyorlar ki sen bir kere imana geldin mi büyümek lazım. İlginç bir şey. Büyük bir ders aslında. Ve bugünkü temamız budur. Değil mi? Ve o da yazıyor ki yaşayan şeyler büyüyor. Öyle değil mi? Yaşayan şeyler büyüyor. Yaşamanın bir göstergesi büyümektir. Astronomlar başka planetlara baktıkları zaman ne zaman istiyorlar öğrensinler acaba orada hayat var mı yok mu diye bakıyorlar oradaki o nesnelere ne varsa ve bakıyorlar acaba bu şey büyüyor mu yoksa hep aynı mı kalıyor? Eğer büyerse o zaman gerçekten canlı olabilir. Eğer olmazsa bu ölüdür. Ve tabii ki anlıyoruz, bizim imanlı hayatımızda da aynı. Değil mi? Sen canlı bir imanlı mısın? Yoksa ölü bir imanlı mısın? Ve böylelikle kendi kendimize soruyoruz. Ve bunu anlamak için aynı soru soruyoruz. Acaba ben büyüyor muyum? Eğer büyümek yoksa bu neyi gösteriyor? Şimdi bunu okumak istiyorum. 2. Petrus 1. bölüm ayet 1'den 10'a kadar. İlk önce gösteriyor imanlının durumunu. Ondan sonra sıralıyor 7 tane tabiat, 7 tane büyüme adını. Nerede bir imanlı ve nasıl bir imanlı büyüyebilir? Ondan sonra gösteriyor ki bunun rezultatı ne olacak? Eğer böyle yaptık mı ne olacak ve yapmazsak ne olacak? Sesleyin. Yaşamak ve Allah yolunda yürümek için ne lazımsa onu Allah'ın kuvveti bize zaten verdi. Bu onu tanımaktan oluyor. O bizi kendi şanlılığı ve iyi tabiatına göre çağırdı. Bunlara dayanarak bize en büyük ve en kıymetli şeyleri söz verdi. Öyle ki onlarla Allah'ın tabiatine ortak olasınız. Çünkü zaten dünyadaki kötü isteklerden gelen bozgunluktan kaçıp kurtuldunuz. İşte tam bunun için çok dikkatle uğraşın ki imanınıza iyi tabiatler katasınız. İyi tabiatlere bilgi katasanız. Bilgiye kendini zapt etmek kuvvetini katasanız. Kendini zapt etmek kuvvetine dayanma kuvvetine katasanız. Dayanma kuvvetine Allah korkusunu katasanız. Allah korkusuna kardeş sevgisini katasanız ve kardeş sevgisini gene sevgi katasanız. Çünkü bu şeyler sizde bulundu mu ve çoğaldı mı? Rabbimiz İsa Mesih'i tanımak için aylak kalmayacağınız ne de yemişsiz kalacağınız. Ama bu şeyler kimde bulunmazsa o kişi kördür, kısa bakışlıdır. Öyle birisi unutmuştur nasıl eski günahlarından temizlendi. Onun için kardeşler daha da fazla uğraşın ki çağrılmış ve seçili olduğunuzu kesinleştirirseniz. Çünkü bu şeyleri yaptınız mı hiçbir zaman düşmezsiniz. Ne kadar büyük bir sözden bitiyor. Eğer korkarsak acaba Rab'den düşeceğim mi? Acaba kurtulacağım mı? Öyle bir korku varsa sende, öyle bir düşünce varsa sende, o zaman bu da cevap var. Bu şeyler var mı sende? Bu büyümek adına var mı sende? O zaman korkma. Düşmeyeceksin. Kurtulacaksın. Evet, en başta dediğimiz gibi Petrus burada anlatıyor imanının durumu. Tamam mı? İlk önce lazım anlayalım ki büyümek diye bir şey olması için lazım en birinci tabii ki insan gerçekten kurtulmuş olsun. Ve en önce anlıyoruz imanının durumu. En birinci o diyor ki her şeyi aldık. Her şeyi aldık. Bunu çok seviyorum bu sözü. Çünkü bugünlerde daha fazla birçok kişiler geliyor ve diyorlar ki sen imanlı mısın? İyi güzel ama sana bu da lazım. Sende yok mu bu? O zaman şimdi bu da lazım. Her şeyi aldık diyor. 2. Korintus mektubunda 12. bölüm ayet 9'da çok büyük bir söz var. Pavlus burada çok büyük sıkıntı içinde. Rabbi yalvardı. Pavlus istedi yani hastalıktan kurtulsun. Onun bedeninde bir ağırlık vardı. Onun bedeninde bir diken var idi. Benim etimde diyor bir diken var idi. Bilmiyoruz tam olarak neydi. Herhalde ağır bir hastalık, kötü bir şey. Bir böyle ufak bir hastalık ama ağır bir şey. Ve diyor ki 3 defa Rabbi yalvardım. 3 defa büyük dilekle yani dua ettim. Rab bunu alsın benden. Ama Rab bir cevap veriyor. Ve diyor ki senden bu hastalığı almayacağım. Senin bu dikeni çekmeyeceğim. Bu kalacak sende. Nasıl bir şey. Bugün bir imanlı böyle bir cevap alırsa biliyorum 80% Rab'ta düşecek. Rab'ten vazgeçecekler. Nasıl bana şifa vermeyeceksin? Ama Rab'in cevabı beni şaşırttırıyor. Diyor ki merhametim sana yeter. Merhametim sana yeter. Benim merhametim çok daha büyük şifadan. Çok daha büyük başka şeylerden. Tamam. Pavlos Rab'den kuvvet istiyor. Ama cevap olarak ona sadece merhamet sunuyor. Tamam mı? O da yeterlidir. Ne demek istiyorum? Kurtuluşun içinde gösterdiği merhamet her şeyden daha büyüktür. Kurtuluşumuz benziyor bu İsviçreli çakılar. Şveçarya'dan böyle çakılar var ya. Yani Şveçarya ordusunu veriyor kendi askerlerine. Ondan sonra bugün popüler oldu. Her bir yerde satılıyor. Böyle kırmızı çakılar biliyorsunuz. Üzerinde beyaz bir krist var. Değil mi? Onlara baktın mı? Açıyorsun. Bir çakı, bir bıçak. Güzel. Ama biraz sonra anlıyorsun. Bunun içinde daha çok şeyler var. Dur bakalım. Daha neler var? Bir de bakıyorsun. Bir makas var burada. Kağıt kesebilirsin bunu da. Değil mi? Ondan sonra bunun arkasında bak burada ne var? Burada bir tornavida var. Otverka var. Başka şeyler var. Bir de bıçkı çıkıyor. Konserve açacağı çıkıyor. Her türlü enstrüman çıkıyor. Bazılarında 20-30 tane böyle enstrüman var. Küçük bir çakının içinde. Kurtuluşumuz da öyledir. Biz önce sanki sadece bir enstrümanı görüyoruz. Bu ne demek? Hani önce anlıyorsun günahlarım affedildi. Bu kadar. Fazla bir şey bilmiyorsun. Değil mi? Ondan sonra başka bir şey anlıyorsun. Rab şu anda yakındır. Yeni bir ders geliyor sana. Değil sadece bir gün kurtulacağım ama Rab yakındır bana. Ondan sonra üçüncü bir enstrüman buluyorsun ve açıyorsun diyorsun. Allah mesela kendi ruhunu bana verdi. Ve böylelikle imanın içinde çok şeyler var. Değil şimdi yeni yeni enstrümanlar lazım sana. Değil şimdi yeni yeni hani olaylar lazım sana. Merhametim sana yeter. Ben zaten her şeyi sana verdim. Ne diyor? Yaşamak ve Allah yolunda yürümek için ne lazımsa onu Allah'ın kuvveti bize zaten verdi. Arkadaş sana kuraj vermek istiyorum. Sen gerçek bir imanlıysan herhangi bir başka pastora, herhangi bir başka vaize ya da sözde peygambere falan kulak asma. Sana şimdi bu lazım. 100% imanlı değilsin. Şimdi sana şu lazım. 100% imanlı değilsin. Yeni yeni öğretişler arayan asıl öğretişi henüz anlamamıştı. Ve böylelikle çok kişileri bugün sabıden oluyor. Kafaları karıştırılıyor. Ve 2. Timoteus'ta 4. bölümde diyor ki zaman gelecek sağlam öğretişi dayanamayacaklar. Ama kulakları kaşınacak ve onun için istedikleri gibi kendilerine muallim toplayacaklar. Kulakları hakikatten döndürüp masallara sapacaklar. Aynı biçimde görüyoruz kişiler seni rahatsız etmek istiyor. Diyorlar ki sen kurtuldun ama aslısı daha yok sende. Daha çok şey eksik sende. Hayır. Hayır. Nasıl mesela rubalarda moda var. Bugünlerde de imanların arasında da böyle moda öğretişleri var. Ve en çok ve en zor ve en anlaşılmayan ve en korkunç öğretiş mesela bu sağlık ve zenginlik müjdesi. Rab bir imanlı yani kabul ettiğini göstermek için ona sağlık verilmiş, para verilmiş. Tamam mı? Bazılar konuşuyor Toronto bereketi diye bir şey. Gülüp yere düşmek kutsal ruhun işiymiş. Diyorlar ki tamam sen kurtuldun güzel ama bu eksik sende. Bu eksik sende. Sende yok. Demek tam olarak değilsin. Ama Rab diyor ki benim merhametim sana yeter. Petrus diyor ki Rab bize ne lazımsa imanlı hayatı yaşamak için zaten vermişti. Yeni bir şey lazım değil. Sadece verilen, verilmiş olan şeyleri daha iyi anlayasın. Evet, ikinci bir şey. İmanlının durumunu anlattırıyor. Diyor ki Allah bize vaatler verdi ya da büyük şeyler için söz verdi. Allah söz verdi, vaatler verdi. Evet, bunu küçük almayalım. Bunu küçümsemeyelim. Rab sana söz veriyor ve sen bu söze göre dayanıyor musun? Yani Rab sana söz verdiyse bu söze inanıp da bir adım atıyor musun? Sende o kuraj var mı? Bugünlerde mahallede çok defa böyle senaryo görüyoruz. Kişi vaat veriyor. Ben şimdi Almanya'ya gittim ve seni yanıma alacağım. Değil mi? Ve sonra adam bu söze güvenerek lazımsa her şeyi satıp kendi otobüsünü içine atıyor. Körü körüne gidiyor. Acaba ne olacak diye sadece bir vaade tamamen dayanarak. Bir söze dayanarak. Bakın imansızlarda da iman var değil mi? Onlar da iman ediyor bir biçimde. Hani bir insanın sözüne, bir insanın vaadine dayanarak kendi hayatlarını değiştirmeye karar veriyorlar. Ve bu da Rab okuduğumuz gibi. Ne diyor? Bunlara dayanarak bize en büyük ve en kıymetli şeylere söz verdi. Ve şimdi bir imanlıya düşüyor ki bu sözleri ciddiye alıp kendi hayatında adımlar atsın. Ne kadar kolay hazırız. Yani para için riske atalım kendimizi. Değil mi? Büyük riske giriyorsun. Problem değil. Çünkü karşısında bir çıkış yolu var. Karşısında yani büyük bir karşılık var. Biz gece gündüz İncil'de okuyoruz. Rab bize ne gibi sözler veriyor. Ve biz hazır mıyız? Azıcık bir şey de olsa riske atalım kendimizi. Tamam. İbraniler 13. bölüm ayet 5'te Rab söz veriyor. Diyor ki ben seni asla bırakmayacağım. Ben seni asla bırakmayacağım. Her bir imanlı şimdi bunu okuduktan sonra bu söze güvenip diyebilir ki Rab sen bana söz verdin ve ona dayanarak böyle böyle yapacağım. Tamam. Ama kaç defa duyuyorum toplantılarda kişiler gözyaşlarından bağırıyor. Rab bizi bırakma. Rab'ın cevabı ne olacak? Ben sana söz verdim mi? Kaç defa daha söylemem lazım? Onun için hani bizi bırakma boş bir söz. Çünkü o Rab zaten söz verdi. Ya da kaç defa diyoruz. Allah bizi bu sevgiden ayırmasın. Allah bizi bu sevgiden ayırmasın. Ya nasıl bir laf? Allah söz verdi. Tamam mı? Ve ondan sonra seni sevgiden mi ayıracak? Rab bizi söz verdikten sonra bizi düşüyor değil. Tekrar ve tekrar isteyelim. Ama bizi düşüyor imanla bunu kabul edelim. Tamam mı? Ve üçüncü bir şey diyor ki dünyadan kaçtık. Bir daha okuyorum bunu. Çünkü zaten dünyadaki kötü isteklerden gelen bozgunluktan kaçıp kurtuldunuz. Kurtuluşumuz demek ki dünyadan kaçmak. Eski antlaşmada bir adam vardı, Lut. Hatırlıyor musunuz onu? Kim hatırlıyor Lut'u? Evet, İbrahim'in yeğeni. Değil mi? O bir kasabada yaşadı. Dünyanın en berbat kasabasıydı. Hatta öyle bir atasöz gibi bir şey oldu. Sodom ve Gomorra. Bir laf. Ne demek bu? Bu demek günah dolu, iğrençlikler, pislikler dolu bir kasaba. Tamam mı? Sodom ve Gomorra. Lut Sodom'da yaşarken bayağı kendini bir yer yapmış. Ama Rab dedi ki ben bu kasabayı yıkacağım. Gökten ateş yağdıracağım. Bu da taş üstüne taş kalmayacak. Bak kendini kurtarasın. İki melek gönderiyor Lut'a. Sadece onu o kasabadan çıkarsınlar. Tamam mı? Ve çıkarırken kaç diyor. Bakana kaç. Sakın arkana bakma. Burada sadece ateş kalacak. Ama görüyoruz Lut ve onun kızları ağır davrandı. Çok ağır davrandı. İstemediler bıraksınlar Sodom kasabasını. Tamam mı? Zor bela yola çıktılar. Ve yola çıkarken ağır davrandılar böyle. Kaçmadılar nasıl lazımsa. Düşün ya arkana ateş düşüyor. Sen gene ağır ağır gidiyor. Ve Rab onlara söyledi ki sakın arkana bakma. Ama görüyoruz Lut'un karısı ne yaptı? Lut'un karısı ne yaptı? Baktı arkasına. Ve ne oldu? Ceza olarak Rab hani bir taş deliğini onu çevirmişti. Tam olarak nasıl oldu? Herhalde gökten düşen kükürt yani onun üstüne böyle düştü ve böylelikle hani bir taş gibi oldu. Bunu anlıyoruz. Ne kadar kara, ne kadar acı bir son bu kadının için. Ama bakın, niçin böyle çevirdi kafasını? Niye geriye baktı? Herhalde sanki iki seçeneğin ortasında kalır. Gözlerimi nereye çevireyim şimdi? Gideceğim yeri mi? Yoksa kaçtığım yere. Neden kaçtıysam. Tamam mı? Herhalde Lut ve karısı yavaş yavaş bunca sene içinde kendileri bir yer yaptılar, yabancı ettiler. Ondan sonra kendileri bir yer yaptılar. Ev sahibi oldular, böyle zenginleştiler. Hatta yazıyor, Lut kasabanın girişinde kapıda otururdu. Bu demek o sanki bir kmet oldu. O sanki bir Obçinski Sivetnik oldu. Öyle bir şey. Şimdi her şeyi bırakasan, zor bela edindin bunları ve her şeyi bırakasan, Lut'un karısı yüreği orada kaldı. Ama diyor, kaç, burada bir şey kalmayacak. Bu imanlı hayatımız için tabii ki büyük bir örnek değil mi? Bir kişi kurtulmak isterse, ilk önce Lut'un durumuna gelmesi lazım. İlk önce lazım anlasın ki, burada bir şey kalmayacak. Kurtuluş demek, her şeyi bırakıyorum yeter ki canımdan olmayayım. Kurtuluş bu demektir. Kurtuluş her zaman bir krize demektir. Yani içeriden bir krize, yüreğinde bir krize. Anlıyorsun artık, eskisi gibi devam edemem. Ben lazım kaçayım. Ve kaçmak korkunç bir şey. Bilmiyorsun ötede ne var. Değil mi? Belki ölüm seni bekleyebilir. Ama Rab diyor ki kaç. Çok popüler bir kitap var. İmanının Yolculuğu. O bir benzetme biçiminde anlatılıyor imanının hayatı. Ve en başta nasıl oluyor? Bir adam kendi kasabasında otururken gökten bir ses işitiyor. Tamamı. Bu kasaba yıkılacak. Gazap kasabasından kaç gökteki krallığına. Tamam mı? Ondan sonra o da aynı Lut gibi zor bela kalkıyor ve başlıyor kral çıkmaya. Ama kişiler hep onun peşinde. Kişiler hep ona bağırıyorlar. Ama gitme! Yavaş be! Daha vakit var. Sen nereye gidiyorsun? Kendini onlara mı koyuyorsun? Bilmem ne. Her türlü çeşit lafla onu yoldan geri döndürmeye çalışıyorlar. Ama adam ne yapıyor? Kendi kulaklarını tıkayıp tamam başlıyor yola çıksın, kopuşsun ve desin ki yaşam istiyorum. Sonsuz yaşam. Evet. Kurtulmak böyle de. Kurtulmak bu demektir. Bakmayacaksın sağa sola. Bakmayacaksın yanacak olan kasabana ama sonsuz hayat için kaçıyorsun. Kurtuluş bu demektir. Kurtuluş değildi. Hani çok güzel bir toplantı. Ben de gideyim azıcık. Kurtuluş demek değil ki işte biraz hastaydım. Şimdi daha iyiyim. Hayır. Kurtuluş demek ki yeryüzünde artık her şey yanacak. Bunu anladım. Ama ben kendimi kurtarmaya bakıyorum. Her şeyi kaybetsem bile Lut her şeyi kaybetti. Bir bohça içinde ne taşabildiyse tamam sadece onu kurtardı. Öbür şey hepsi yandı. Ve sen kurtulmak istersen aynısını yapacağım. Diyorsun ki hani burada ne kalırsa bana önemli değil ama sonsuz yaşam istiyorum. Evet. Ve şimdi bakıyoruz. Petrus bize söz veriyor. Şimdi kadar konuştuk değil mi? Kurtuluş için. Ama asıl temamız değil kurtulmak. Asıl temamız iman da büyümek. Bakın. Ve bundan sonra Petrus sayıyor 7 tane tabiat. 7 tane adım sanki bir imanlı nasıl büyüyor. Biraz arkaya geçiyorum. Ve diyor ki çünkü bu şeyler sizde bulundu mu ve çoğaldı mı? Rabbimiz İsa Mesih'i tanımak için aylak kalmayacağınız ne de yemişsiz kalacağınız. Tamam. Ama bu şeyler kimde bulunmazsa o kişi kördür. Kısa bakışlıdır. Evet. Her bir imanlı demek ki lazım bu adımları atsın. Öyle ki iman da büyüsün. Ve bu da diyor ki ayet 4'te. Öyle ki onlarla Allah'ın tabiatine ortak olasınız. Amacımız bu. Amacımız bu. Rab diyor ki ben istiyorum benim tabiatim sende de olsun. Allah'ın karakteri imanlılar da bulunsun. Tamam mı? Allah gibi düşünesen, bu dünyayı Allah gibi göresen, Allah gibi acıyasan, Allah gibi insanları değerlendiresen, aynı ölçekten ölçesen. Böyle. Din insan ölçeklerine göre. Ama Allah dünyayı nasıl görürse, Allah insanları nasıl görürse sen de aynısın. Onun tabiatını ortak olur. Ne kadar büyük bir söz. Ne kadar büyük bir söz. Gene söylüyorum, Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Müslümanlıkta Allah'ı tanımak mümkün değil. Müslümanlıkta Allah'ı Allah'a yakın olmak bile mümkün değil. Ne kaldı ki onun tabiatını ortak olasın. Ne kadar büyük bir söz ve ne kadar büyük bir kuraş bizim için. Rab diyor ki ben seni eğitmek istiyorum. Tamam mı? Bir trenör nasıl kendi bilgisini ne öğrendiyse bir başka kişiye aktarmak isterse aynı biçimde Rab bizi de aynı durumla getirmek istiyor. Şimdi bakalım Rab ne diyor? Birincisi diyor ki imanınıza iyi tabiatler katasınız. Yani bu tercümle erdem. Ama erdem sözü anlaşılmadığı için diyoruz iyi tabiatler katasınız. Senin tabiatın nasıl? Sen nasıl bir kişisin? Ya da insanın tabiatı değişebilir mi? Olabilir mi? İnsan başka olsun. Bazen bakıyorum bir kişi kızan iken nasıl idiyse 60 yaşında gene aynı. Tamam mı? Adam sinirliyse gene sinirli kalacak. Tamam mı? Adam böyle kinci ise gene kinci kalacak. Hatta Kutsal Kitap'ta böyle bir ayet var. Yeremya 13-23 ki diyor ki bir neger ten rengini değiştirebilir mi? Bir leopard beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. Sanki Yeremya diyor ki insanın tabiatı değişmez. Siz öyle alıştınız kötülük yapmaya, yok değişmek. Acaba öyle mi? Biz de kendi kendimize bakarsak çok defa, ne bileyim, bilmiyorum sizi, bazı insanlar kendine hiç bakmıyorlar. Bazı insanlar öyle yaşıyorlar ki, öyle bir hani, nasıl, öyle yaşıyorlar sanki normaldir, ben standart, herkes bana uysun. Kendilerine hiç bakmıyorlar. Ama kim ağaca kendine bakarsa, ya ben nasıl bir kişiyim ya? Öyle bir insan çabuk anlayacak ki çok zor değil mi değişmek? Hep aynı günahlar yapıyorsun, hep aynı laflar yapıyorsun, hep aynı reaksiyonlar gösteriyorsun, öyle değil mi? Bir neger ten rengini değiştirebilir mi? Bir leopard kendi beneklerini değiştirebilir mi? Ama insanda mümkün olmayan, Rab da mümkündür. Var bazı böyle kitaplar, psikologların yazdığı kitapları, insan nasıl daha iyi olabilir, nasıl daha sevimli yapıyorsun kendini bilmem ne, ama onun hepsi boş. Eninde sonunda gene anlayacağın kökten, yürekten insan değişemez kendi gücüyle. Evet. Ama Rab aynı kitapta, Yeremya kitabında yüzlerce sene önce, İsa Mesih'ten yüzlerce sene önce bir söz verdi. Yeremya 31, 31. Ve diyor ki, size yeni yürek vereceğim. Ve bu eski antlaşmanın en büyük ayetlerinden biri. Rab da diyor ki, yeni bir antlaşma olacak. Ben kendi halkımla yeni bir antlaşma yapacağım. Ve diyor ki, ben size yeni yürek vereceğim. Bir transplantasyon yapıyor değil mi? Yani bir insandan alıp, nasıl başka insana koyuyorsun, öyle yeni bir yürek vereceğim. Demek ki insanda mümkün olmayan bir şey, Allah'ta mümkün değil. Gerçek bir imanlı yeni bir tabiata kavuşuyor. Gerçek bir imanlıya yeni bir yürek veriliyor. Bir örnek, İsa'nın bir öğrencisi vardı, Yuhanna. Ve böyle eski tablolarla resimlerde bakarsan, Yuhanna her zaman gösteriliyor böyle çok yumuşak, zayıf, böyle biraz kız tipinde bir erkek olarak gösteriliyor. Sevgi apostoluymuş. Tamam. Ama Yuhanna en başta öyle değildi. Yuhanna için öyle bir söz kullanılıyor. Yani onlara bir lahap taktılar. Boanerges. Tabii ki bu İbranice dilinde. Ve Boanerges Türkçe çevirirsen demek gök gürüldemenin oğlu. Ya da şimşek oğlu. Düşün bakalım. Şimşek oğlu ne demek? Şimşek oğlu demek çok şevikçi, böyle çok kırıcı bir tip yani. Hemen başkalarını kırıyor. Şimşek gibi. Tak, böyle. Öyle bir adamıymış. Yuhanna. Tamam mı? Demek o çok ateşli, sinirli, hemen patlayan bir adam. Ama sonra İsa'nın yaşadıktan sonra, yeni doğuşu aldıktan sonra ona başka bir lakap verildi. Sevgi apostolu. Demek ki insanda mümkün olmayan bir şey Rab'da mümkündür. Ve Rab diyor ki sen gerçekten imana geldiysen yetmiyor sadece imanlı olasın, kafada imanın var diye. Hayır. İstiyorum bu Yuhanna gibi yeni bir kişi olasın. İstiyorum sana yeni bir lahap taksınlar. Artık eski değil, sen yeni tabiatleri kazanasın. İkinci olarak, bakın değil mi, adım adım sanki bir merdiven gibi üst üste böyle adımlar koyuyor ve diyor ki, iyi tabiatlere bilgi katarsanız, iyi tabiatlere bilgi katar. İkinci bir aspekt, ikinci bir taraf, bir imanlı, imanda nasıl büyüyor? Bilgi. Peki, iyi mi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi bilgi? Birçok imanlar diyor, aa ben çok bilgi istemiyorum, ben sevgi istiyorum. E ama bakın, sanki Petrus burada bir çelişki görmüyor. Hem bir bilgi lazım, hem sevgi lazım. Tamam mı? Bazılar konuşuyor, 1. Korintiler 8 ayet 1. Bilgi insanın göğsünü kabartırır ama sevgi başkasını ilerletirir. Onun için bilgi lazım değil bana. Hayır. Bu anlayış yanlış. Tamam mı? Petrus diyor ki, istiyorum iyi tabiatlere bilgi katarsanız. Ben gerçekten şaşıyorum. O kadar fırsatlarımız varken bugün, elimizde kitap var, kompüter var, internet var. Ama her türlü fırsat daha 10 sene önce, yani diyelim hadi 20 sene önce bile bunlar yoktu. Biz bunları kullanmıyoruz. Hatırlıyorum ilk defa böyle daha 20 sene önce Bulgaristan'a geldiğimiz zaman, öyle bir açlık vardı. Kişiler bir kitap görsünler, bir broşür görsünler, dövüş yapardılar. İmanlılar hırsız olurdular bir kitap çalmak için. Yani bu imanlı hırsızlık o başka. Ama gösteriyor ki orada bir açlık vardı, bir iştah vardı. Bilgi edinse kişiler, a bakalım burada ne yazıyor? A bakalım bu ayet ne demek istiyor? Bugünlerde bu bilgi bolluğun içinde kişiler meraktan, hiç merakları yok. Ama Rab diyor ki, bilgi katın. Nasıl oluyor bir imanlı merak etmesin acaba bu ayet ne demek? Acaba İncil'i nasıl daha anlayabilirim? Değil mi? Ama aynı zamanda bu bilgi sözü sadece kafa bilgisi, yani kitap bilgisi demek istemiyor. Ama bu çok önemli. Ama aynı zamanda bu bilgi tanımak demektir. Nasıl bir kişiyi biliyorsun demek onu tanıyorsun. Aynı bu biçimde Rab diyor ki, istemiyorum sadece Allah hakkında bir şeyler bilirseniz ama Allah'ın kendisini tanıyarsanız. Bu çok büyük bir fark. Eminim burada aramızda yok bir kişi, yani Allah'tan hepten bilgisiz. Bilgimiz var. Bir parça. Ama Rab diyor ki, aynı zamanda sen Allah'ı tanıyor musun? Sen İsa'yı tanıyor musun bir dost gibi? En çok tanıdığın kişi kimdir? Herhalde senin karın ya da senin kocan. Değil mi? Evet. İsa'yı o kadar yakın tanıyor musun? Ya da tanımaya uğraşıyor musun? Nasıl bir kişiyi tanıyabilirsin? Değil mi? Nasıl bir kişiyi tanıyabilirsin? Tanıyamazsın bir kişi sadece hani ona bakmakla ya da onun hakkında okumakla. Bir kişiyi tanıyorsun ne vakit onunla iş yapasan. Vakit geçiresin. Değil mi? İş yapıyorsun, yolculuk yapıyorsun. Değil mesela senelerce aynı spirkada duruyorsan, bazen oluyor değil mi? İşe giderken aynı spirka duruyor. 5 sene, 10 sene aynı kişiler ama bir şey yok değil mi? Tanımıyorsun. Çünkü sadece görüyorsun. Maalesef birçok imanlılar İsa ile 10 sene aynı spirkada duruyor ama tanımıyorlar. Sen İsa ile uğraşıyor musun? Sen onunla birlikte vakit geçiriyor musun? Sen onun öğrencisi misin? Zaten en başta 3. ayette Rab bunu söyledi 2. ayette. Allah bize, Allah'ın kuvveti bize zaten her şeyi verdi. Bu onu tanımaktan oluyor. Bütün bu konuştuğumuz şeyler İsa'yı tanımaktan oluyor. 3. olarak diyor ki, bilgiye yine kendini zapt etmek gücünü, zapt edebilmek gücünü katarsanız. Kendini tutmak, kendini zapt etmek. 3. tabiat budur. Kendini zapt etme gücü. Eskiden öyle bir şey var idi. Değil ara sıra günah işliyorsun. Hayır. Eskiden öyle bir sıra vardı. Sen mecbursun günah işlemeye. Öyle değil mi? Sen mecbursun bu lafı yapma. Tamam mı? Bir kişiye bir ara gelince sen mecbursun başkası hakkında kötü konuşasın. Öyle değil mi? İçimizde bir güç var idi. Ve yapamıyoruz başka türlü. Mecbursun bunu yapmaya. Ya bazı kişiler böyle iş işe alkol gördüler mi mecburdur. Onu bitirsin. Kafa yapsın. Eskiden öyleydi. Şimdi biz günahsız yaşamıyoruz. İncil bunu söylüyor. Ama şimdi seçme fırsatı var. Şimdi kişi serbesttir, kötü ve iyi seçebilsin. Değil bütün günahlar otomatik yok olsun, ama sana fırsat veriliyor, günah işlemiyorsun. Sen artık mecbur değilsin.